Merhaba, ben Mesut Çevik. 2018'in ilk Mesut Çevik'le canlı yayında birlikteyiz arkadaşlar. Bu seferki yayında çok özel bir konuğum var. Ve bu özel konuğumu nasıl takdim edeceğimi bilemiyorum açıkçası. Çünkü köşe yazarlığı var, gazetecilik var.
Evet.
Senaryo yazarlığı var.
Evet, şu anda
Yönetmenlik var.
evet.
Klip yönetiyorsun, vloggerlık
Evet,
var.
evet.
Aynı zamanda çok güzel çekimler yapıyorsun,
Teşekkür
drone'la
ederim. Çok
vesaireyle.
naziksin.
Teknoloji editörlüğü var. Otomobil
Teşekkür.
editörlüğü var.
Ya
Raşan Gülşan
ekmek parası,
karşınızda.
ekmek parası diyeyim. Hayat çünkü bazen zorluyor insanları birçok şey yapmaya. Ben 1990 yılında İstanbul'a geldim üniversite için. Radyo Televizyon bölümü Marmara Üniversitesi'ne. Ve aileme rest çekerek geldim ben bu bölüme. Annemler benim babam gibi avukat olmamı istiyorlardı. İstanbul'da kalmak için de çalışmam gerektiğini fark ettim ve geldiğim yıl bir dergide çevirmenlik yapmaya başladım. Çok iyi İngilizce biliyorum çünkü. Ve çevirmenlik başlayınca müziğe çok büyük ilgim vardı. Teknolojiye çok büyük ilgim vardı. Ve otomobiller benim doğuştan beri aşkım ya. Otomobiller ve teknoloji hayatımın iki vazgeçilmezi aslında. Ve bu iki alanda çok benim diskriminasyona uğradığım aslında. Çok erkekler tarafından zulme uğradığım, aşağılandığım, küçümsendiğim falan bir alan ki bilirsin sen de. Ama bunlar beni çok da
Ama
ırgalamıyor.
bak, bizim teknoloji sektöründe erkekler de erkekleri küçümseyip aşağılıyor
Ama
ve ezmeye
kadınsan
çalışıyorlar.
erkekler birleşip küçümsüyorlar hep beraber. Yani o gibi
Topluluk
Voltron
oluyorlar diyorsun.
yapıyorlar kendilerine ama umurumda değil çünkü ben böyle alıştım zaten böyle yaşamaya. Çünkü çok uzun süre otomobil yazarlığı yapınca ben Türkiye'nin ilk kadın test pilotuyum ve
Otomobil yazarları daha katılar ama.
çok korkunçlar ve çok zor oldu onlar için beni kabullenmek. Ta ki onlar gibi otomobil kullandığımı gördükleri zaman ikna oldular. Ama o zaman daha da sinir oldular. Yani bu daha da gerdi onları. Ama dediğim gibi ben öyle çok etrafa bakabilecek bir durum yok. Çünkü para kazanmam lazım, hayatımı idame ettirmem lazım, kiramı ödemem lazım, çalışmam lazım. İnsanların söylediği şeylere bakamam öyle dönüp dönüp.
Ya şimdi sektörün bir açılım dönemi vardı. O açılım döneminde herkes piyasaya yeni gireni taşlıyordu. Hani mahalleye, bizim Levent abinin bir sözü var.
Bunu da
Mahalleye yeni gelen çocuk dövülür diye dövmeden
Benim bunu
bırakmıyorlardı.
da anlamam güç. Ben sadece kendi tabağıma bakıyorum. Başka kimsenin tabağına bakmıyorum Mesut.
Şimdi ama daha güzel
Hayatımda
oldu
kimseye
bak.
bunu yapmadım.
Ama bak, şimdi daha güzel oldu. Çünkü
Bilemem.
çok açıldı. YouTube var vesaire var. Artık herkes kendisi bir yayıncı
Çok
olabiliyor.
demokratik bir ortam var aslında bir yerden baktığında. Çok ulaşabildiğimiz. Yani eskiden bir canlı yayın yapmak için en az 1 milyon dolarlık canlı yayın aracı gerekirdi. Metrelerce kablolar bilirsin o
Tabii.
günleri.
Sen daha
Ama
iyi bilirsin
şimdi
hatta.
şu küçücük stüdyoda aşağıda bir Mercedes kocaman bir kamyon yok ve biz binlerce insana ulaşırız
Ya
diye düşünüyorum.
bunun
Nereden görünüyor
güzelliği şu.
rakamlar?
Ya rakamları sana göstermiyorum. Çünkü
Tamam
rakamları
peki.
ben de görmüyorum şu anda.
Tamam
Çok
okey.
önemli değiller onlar.
Okey.
Bizim olayımız rakam değil burada yani. Önemi çok büyük bence bu yayınların. Neden dersen, senin gibi değerli arkadaşlarımı ağırlıyorum burada.
Estağfurullah.
Ve aynı zamanda bu yayınlar onları yakından tanımak isteyenler için de yıllarca güncelliğini koruyacak yayınlar
ben de
olacak.
şey
Bu arada seninle yaptığımız canlı yayında ilk yaptığımız Full HD canlı yayın.
şaka
Buradan da
ediyorsun.
evet arkadaşlarımı söyleyeyim.
Uhu, şu anda pırıl pırıl mıyız? Bilseydim
Evet.
daha güzel makyaj yapardım.
Yani en azından ben öyle tahmin ediyorum. Full
SD'dir de
HD yayın
ruşturmamıştım.
diye. Normalde HD yapıyorduk biliyorsun. Canlı yayınlarda bant bir sıkıntısı olabiliyor her zaman
Gitsem sürerdim.
Türkiye'de.
1080p miyiz şu an?
Şu anda 1080p diye tahmin ediyorum. Bir kontrol
Bilmiyorum. Biz
edeceğim.
güzel görüyoruz bugün.
Senin
Çok net
yanında
görünüyor.
bir kontrol ediyorum hemen şuradan. Evet, 1080p'yiz.
Vay
Herhangi bir
be.
şekilde çözünürlüğü düşürmemiş.
Çok iyi. Ya
Gerçekten bu
ben
sefer öyle bir şey
1080p'ye
var.
bayılıyorum ya. 4K hem edit etmesi zor, hem yüklemesi zor. Yani
Ya şöyle,
1080p doğru dürüst yapıyorsan bence şu hala en iyi
1080p'nin
format.
kalitelisini dikkat et. Upscale ettiğin zaman 4K'dan ayırt edemiyorsun
Ya
genelde.
zaten pırıl pırıl. Bir de zaten çoğunlukla artık 4K çekip downscale ediyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Hiç
Evet.
uğraşmıyorum. Ben direkt 1080p çekip 1080p işlemeyi
Şimdi
seviyorum.
Raşan, bir sürü şey saydık. Sen şu anda neyle meşgulsün?
Ben şu anda şöyle söyleyeyim. Bu işte biliyorsun ülkenin güncel durumu vesaire gazetecilik yapmayı çok zorlaştırdı. Ve biz kadın gazeteciler çok erken işsiz kaldık. Hep işimizi kaybettik yani bu artık bilinen bir şey. Yani bunu herhangi bir politik kötüleme amacıyla söylemiyorum ama ne yazık ki bu iklimde böyle şeyler gelişti. Ve dediğim gibi hayatta kalmam lazım, para kazanmam lazım. Benim için de çok zor oldu çünkü ben 40 yaşındaydım ve işte önce Habertürk'ten o gezi zamanında işten çıkarıldım sonra. Sözcü'de yazana kadar arada bir 2 yıl var ve o arada ne yapacağımı bilmek, ne yapacağıma karar vermek çok zordu. Çünkü ben dediğim gibi 1990 yılından beri gazetecilik yapmış bir insanım, dergicilik yapmış bir insanım, köşe yazarlığı yapmış biriyim ve inan çok zor o yaştan sonra yeni bir işe başlamak. İyi kötü bir tanınırlığın, bilinirliğin, bir şöhretin hani adı kötü ama olduğu zaman insanlardan bir şey istemek de çok zor oluyor Mesut ve oturup saksıyı çalıştırıyorsun ve diyorsun ki ben ne yapabilirim, ben ne bilirim? Ben Çok uzun zamandır fotoğraf çekiyorum. Ben 90'lı yılların ortalarında motor sporları fotoğrafçılığı yapmıştım. Bayağı Ford takımı
Bak
için.
onu saymadık mesela.
Bilmezsiniz çok onları, çok şey yapmadım. Ben mesela Ford takımı için bayağı motor spor fotoğrafçılığı yaptım. Dünya Rally Şampiyonası'nda Volkan Işık, İskender Atakan, Team Atakan'ı takip ettim. Ve Dünya Rally Şampiyonası'nın 14 ayağını gördüm yerinde. Ve oralarda hem TV crew taşıdım. Çok acayip bir deneyimdir o. Yarıştan önce gidersin Dünya Rally Şampiyonası'nın herhangi bir ayağına 15 gün önce. Bütün etapları geçersin ve güzel kamera yerlerini belirleyip onları not alırsın haritaya ve tekrar harita okuyarak yarış günü böyle tam gaz kamera gezdirirsin. Ne kadar çok açıya yetiştirirsen kamerayı, o senin için bir başarıdır.
Tabii çok
Bunları
zor bir
yaşadım.
şey.
Bir yandan da fotoğraf
Bir
çekiyordum.
anda geçip gidiyor
Sen
çünkü.
deli misin? Ve bir de düşün mesela, bak Arjantin, Çin, bu saydığım ülkeler, Finlandiya, Portekiz, Yunanistan, Finlandiya. Dağlarını ezbere bilirim bu ülkelerin. Yani Sanremo, İtalya ve inanılmaz güzel anılarım vardır. Toyo Makine'nin o 4 yıl üst üste şampiyon olduğu yıl. Toyo Makine, yani Colin McRae, Richard Burns'le artık böyle selamlaşırdık falan, tanırdı adamlar. Bizi hayatımın en güzel günleriydi. Bir çocuktum, 20'li yaşlarımın ortalarındaydım ve düşünsene rüyamın içindeydim. Toyo Makine'nin otomobiline bindim.
Oo.
Tabii Toyo Makine'le şeyi geçtik. İspanya'da etap geçtik, asfalt etabı.
Onun heyecanına dayanmak ayrı bir şey
Gronholm'un
ya.
otomobiline bindim. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. O Mitsubishi, of,
Ben
of.
videolarını izlerken kendinden geçiyorum
İçinde olmak
çünkü.
çok
Evet.
acayip bir duygu. Bir kere zaten kopilotun koltuğu çok düşüktür. Sadece böyle gözün hafifçe şeyi gösterir. Otomobilin kaputuyla ufku görürsün.
Kopilot yola bakmıyor değil mi genelde? Haritaya bakıyor.
Çoklukla bakmıyor ama arada bakması gerekiyor şeyi kaçırdığı zaman. Kopilotun en büyük sıkıntısı defteri düşürdüğü zaman. Çok var
Aa,
öyle olaylar mesela.
zıplıyor, atlıyor
Defter
tabii.
uçuyor. Takla atıyorsun, devam ediyorsun mesela bazen. Ve o takla da defterinden gittiyse bittin. Hatırladığın kadar idare ediyorsun.
İnanılmaz.
Ama bütün bunlara tanık olmak çok özel deneyimlerdi. Volkan Işık o yıllarda ülkemiz adına çok güzel işler yaptı. Çin'de dünya altıncısı olduğunda ben oradaydım. Ve inan bana, bu hani yaşadığım hayatı zorluklarına rağmen güzelleştiren etmenler. Ve otomobil aşkım benim asla bitmez. Motor sporları aşkım asla bitmez ama bugünlerde birazcık o eski tadını da yitirdi gibi. Hatırlar mısın? Schumacher'le Hakkinen'in yıllarıydı onlar mesela. Kapıştıkları yıllarda o formülada. Ne yarışlar
Evet,
seyretmiştik. Ne
inanılmaz.
acayip yarışlar seyretmiştik.
Hatta formülü hissedilenler o dönemde biliyorsun.
Aynen öyle. Rally de o yıllarda çok iyiydi. VRC'ler vardı. 300 beygir, 4 çeker. Sürüş teknikleri çok daha farklıydı. 4 tekerden kayarak kullanılırdı otomobiller ve tam bir gösteri dünyasıydı yani.
Evet, gerçekten öyleydi.
O
Ve ben
yüzden...
de o dönem takip ediyorum. Sanki Türk televizyonları da o dönem daha fazla ağırlık veriyorlardı. Hem ralli şampiyonluğuna
Evet,
hem de
çünkü
F1'e.
sponsorlar vardı.
Tabii
Sponsorluklar
F1 gerçi sonra
vardı.
özel kanallara
O
kaydı
dönem sigara firmaları sponsordu.
da. Ha,
Onlar büyük
evet.
para harcıyorlardı.
Camel Trap'ı gibi.
Doğrudur, aynen. O yüzden öyle yıllardı. Ama şimdi dedim ki bunlara baktım ve ben ne yapacağım diye düşündüm. Ve içerik üretmeye karar verdim. Otomobil firmaları için sosyal medyada. Çok hoşlarına gitti. Hem videolar çekmeye başladım küçük küçük. Hem de fotoğraflar çekmeye başladım ki iyiyim fotoğraf konusunda. Yani hem Lightroom hem Photoshop kullanıyorum. DSLR kamera kullanıyorum. Güzel bir makine parkım var. Bu çok önemli çünkü bu işte. Işık kullanmayı bilmek, kompozit fotoğraf çekmeyi bilmek, kompozit ışık kullanmayı bilmek, bunlar çok önemli. Bunları da öğrenmek zorundasın. Hayat sana öğretiyor zaten. Bir şey
Evet
öğrenmek
doğru.
zorundasın yani. Çünkü dünyada bu işi iyi yapan insanları takip ediyorsun. O renk nasıl çıkar? O retouch nasıl yapılır? O zaman daha YouTube falan bu kadar da şey değildi. Hani böyle muhteşem videolar
Her
yoktu
şeyi
etraf.
kendin deneye deneye.
Aynen
Hatta
öyle.
yardım menüsü vardır ya, en çok işe o zaman yarıyordu.
Hatta bir dönem ben evde PC yapıp sattım. Hayyam'dan gidip parçaları topluyordum. Evde bilgisayarı kuruyordum PC'yi. Tabii daha ucuza getiriyordum ve satıyordum onları falan. Düşün yani.
Senin yapmadığın şey kalmamış
Ama
Raşavan.
seviyorum yani.
Evet.
Ya bir anakartın üzerine RAM'i koymak, oradan işte paralel kablo çekip, o zaman şey vardı.
Paralel.
DVD'ler vardı. O
Tabii.
kabloyu çekersen direkt
SATA
bağlarsan
öncesi ideal.
daha hızlı takılmadan oynatırdı falan videoları. Yani neler işte, iyi kötü bildiğimiz, eğlendiğimiz şeylerdi. Bu da tabii günümüzde biraz işimize yaradı. Biz teknolojiye çok iyi kötü adapte olduğumuz için ben mesela www.yahoo.com yazdığım günü hayatım boyunca unutmayacağım. Ama o gün hayatımın değişeceğini bilmiyordum.
Evet doğru. Ve herkes için
Ankara'da bir telefon
internetin
numarası çeviriyorduk, hatırlar mısın?
evet en anlamlı olduğu şeyler
Evet.
yani.
Ses geliyordu. O. Dünyanın ne güzel sesiydi o zaman, o modemden gelen o ses.
Ki yani Süper Online'ın Süper Online olduğu işte,
Tabii,
TürkNet'in TürkNet
tabii.
olduğu
Neler vardı?
dönemler yani.
Şey vardı bir tane böyle. Neydi onun adı? Zehir
Fıstıklar vardı.
vardı. Böyle
Evet
şeyler
doğru.
vardı. Evet. Yani ondan sonra da işte video çağındayız. Bu çok artık kesin bir şey ve bunu da fark ettim. Bunu fark edip video öğrenmeye başladım. Tabii bunda YouTube'un çok büyük payı var. Anlamamda bu iş nereye evriliyor? Adobe Premiere Pro kullanmayı öğrendim. Drone zaten hani çocukluğumdan beri bir şey uçurmak hepimizin fantezisiydi ama
Evet,
çok
doğru.
pahalıydı ve ulaşılabilir değildi bilirsin. Benzinli şeyler vardı gider onları seyrederdim Hazerfan'da. Ve 2 yıl önce ilk kez drone'um oldu. Phantom 3 Pro ile başladım.
Sen çok uzun zamandır drone kullanıyorsun.
Evet ve gördüm ki dünyadaki hiçbir şeye benzemiyor o keyif. Havalandığında senle onunla havalanıyorsun gökyüzüne. Ve bu yılın başında bir Phantom 4 Pro'm oldu ve dedim ki sen Kadillağımsın şey alana kadar.
Onları tabii en üst versiyonlara apayrı seviyelere kadar
Inspire
gittiler.
alana kadar,
Evet.
Inspire 2 alana kadar Kadillağımsın. Böyle yani seviyorum, çok seviyorum bu işlerle işi bulaşmayı. Teknolojik aletleri karıştırmayı çok seviyorum. Yeni bir şeyler denemeyi, kutu açmayı çok seviyorum.
Şu anda vloglarında daha çok görüyorum ben seni.
Vlog evet uzun zamandır konsantre olduğum bir şey. Çünkü konsantre olman gerekiyor önce bir şey üreteceğin zaman. Nasıl yönde yapacağın, hangi yönde
Evet.
yapacağın. Açıkçası ben Casey Neistat ekolünü çok beğeniyorum. Hikaye anlatıyorlar ve bu hikayeyi anlatırken de kendi imkanlarını kullanarak yani çok büyük, çok böyle şımartılmış teknik imkanlara bulaşmadan yapabiliyorlar ve bunu biraz özümsedim bir süre izleyip 5 haftadır da kendi vlogumu İşte yayınlıyorum. Az önce Cem Yılmaz videomu yayınladım. Seyrederseniz çok sevinirim.
Evet
Abone
ama
olursanız hastası olurum. Rahşan
senin
Gülşen kanalımın adı.
vlogların şöyle bir enteresan oldu, tat getirdi. Ünlüler var. Yani bizim çok çok ender gördüğümüz sağda solda. Özellikle sadece magazin programlarında yakalayabildiğimiz ünlülerin doğal halleri senin yanında.
Ya bu çok beklenmedik bir durum oldu aslında. Onlar da çok hazırlarmış. Çok beklemezdim açıkçası böyle bir bu işin içine gireceklerini. Ama çok eğlenceli oluyor. Çok hoşlarına gidiyor. Onlar da kendilerini göstermeyi seviyorlar. Kendi oldukları gibi. Çünkü ben bir kere elimden geldiğince sahip olduğum en yüksek teknolojiyi kullanıp en iyi görüntüye ulaştırmaya çalışıyorum. Bir DSLR kamera var elimde. Bir tane GoPro Hero 6 var. Arabaya onu takıyorum. Elimde de işte DSLR'ım var ve böyle sadece hani point of view kendi baktığım yerden bakarak çekiyorum. Çok hoşuna gitti. Dolunay Soysert'le yaptık. Pazartesi salı koyacağım onun videosunu muhtemelen.
Şimdi izleyenlerimizden
Müthiş
gelen
oldu.
yorumlara bakıyorum. Maşallah demişler 10 parmakta 10 marifet diyen var. Phantom 3 Pro sağlam drone'du. Başlangıç yapmışsınız demiş
Valla
iyi
sağlam
drone'la.
drone'du ama yani Phantom 4 aldım ondan sonra. 4'le böyle bir Allah Allah bu nasıl bir uçuş falan oldum. Ama
Phantom
Pro'ya
4'ün özellikle kamerasıyla beraber bir devrim olmuştu. Pro'nun da
kamerasından öte çok daha stabil, çok daha hızlıydı. O hızla çok iyi geliyor insana. Özellikle bazı manevraları, trick shotları yaparken hız çok güzel, çok keyifli geliyor. Bir de ben gazlamayı seviyorum ya. Böyle bir limitlerinde kullanmayı seviyorum sahip olduğum oyuncakları. Spor moda alıp onunla böyle gazlayarak gidiyorlar çekmek falan çok eğlenceli. Ama tabii en önemli onun özelliği tabii ki sensörünün çok büyük olması şeye
Evet.
göre Phantom 4'e göre. Bir de Phantom 4'ün şeyi çok kötü şu andaki yazılımı çok kötü. Ciddi sorunlar yaşanıyor. Belki forumlarına falan girenler de görüyordur. Phantom 4 Pro bir tık daha iyi ama bir de Mavic Pro olsun diye aslında deliriyorum bugünlerde.
Mavic Pro şöyle çok
Portatif.
iyi. Daha fazla taşınabilir. Küçük.
Sırtımda 20 kilo ile geziyorum yani. Ve
Evet,
ben bir de
akıllı
sırtımda
özellikleri
götürüyorum.
var. Ama ister istemez tabii sen yine ek batarya götüreceksin, ek kumanda
3 tabii
taşıyacaksın.
ya 3 pili var içinde. Kendi şeyi zaten çok ağır. Aksesuarları var. Ben çünkü filtreler falan da takıyorum.
Mecbur, evet.
Polar Pro'nun sinematik filtrelerini kullanıyorum. ND filtreleri işte 8, 6, 4 ve hani onları çünkü çok değiştiriyor görüntüyü. Dramatik olarak değiştiriyor hem de yani. Işık takıyorum şimdi.
Işık, drone'a.
Evet. Lum Cube diye bir ışık var. Amerika'da keşfettim bunu.
Bayağı da güçlü, ufak şarjlı bir ışık.
Hastasıyım Lum
Değil
Cube'un.
mi?
Çok
Yanlış
evet
hatırlamıyorum.
biraz pahalı
Küp
ama
şeklinde.
aslında göstermiştim galiba Amerika'nın
Ben burada
aldığımda.
denedim.
Okey. Süper bir ışık ve aparatı var. Phantom 4'e takıyorsun. Şöyle bir güzelliği var. Mesela gece çekim yaparken özellikle long exposure çekim yaparken uzun pozlamalı çekim yaparken gökyüzünden aydınlatıyorsun şeyi çektiğin objeyi.
Evet ve
Ve
yani küçücük bir küp arkadaşlar verdiği ışığın gücünü görseler kör edici ışıklı şeye güçlü ışık
İnanılmaz.
verebiliyor
Şöyle
ya.
bir güzelliği var. iPhone'la senkronize çalışıyor. iPhone'la flash olarak
Ha,
senkronize
evet.
çalışıyor ve yandan ışık
Onu
vurdurabiliyorsun.
yanlış hatırlamıyorum değil mi? Onun aynı zamanda birkaç tanesinde beraber
Tabii,
senkron
tabii,
çalıştırabiliyorsun.
tabii,
Yani
tabii.
şeyler kendilerine de
Aynen öyle.
haberleşiyorlar.
Ve mesela bir otomobilde bir şey aydınlattığın zaman 4-5 tane Lum Cube'la hepsini ayrı ayrı yoğunluğunu şeyini ayarlayabiliyorsun. Süper iş. Ama
Yorumlarda bir
yani
arkadaş şey demiş. Spark kullanıyordum ben. Spark'ı aldılar Mesut abinin elinde hayrını görmeden demiş de Spark aslında oyuncak kalıyor bunların
ya
yanında.
ben
Yani Phantom 4
Spark'ı
Pro'nun
çok
filan.
merak ediyorum aslında. Onun güzelliği tabii şehir içinde uçurulabilecek bir şey gibi geliyor bana.
Evet ama çok düşük bir pil süresi var. Hiç keyif alamadım ben ondan. Yani bir iki çekim yapıyorsun sonra bitiyor gibi ya, değiştirmen gerekiyor.
Ben mesela Finlandiya'ya falan uçarken sırtımda uçakta drone'umu götürmüş biri olarak o ağırlıktan o kadar bezmiş durumdayım
cebe
ki.
Cebe giren bir şey diyorsun
evet,
her zaman.
Yani Mavi'nin yeni versiyonunu bekliyorum. Yani muhtemelen yüksek büyük sensörlü bir kamera takacaklar onu diye düşünüyorum. Phantom 4 Pro'daki sensör ona gelir diye ümit ediyorum.
Olabilir evet.
Çünkü çok daha ağır, çok daha büyük falan değil
çünkü
ama.
Çünkü sektör şeye doğru gidiyor. Katlanabilir, daha taşınabilir ve
aynen
onların
öyle.
Daha yetenekli hallerine. GoPro'yu
öyle.
Sildiler mesela adamlar biliyorsun.
Aynen öyle. Zaten bugün bir sürü insan çıkarmış GoPro işten şeyden. Uçuş bölümünden.
Ya uçuş bölümünü geç. Bence kamera bölümü de onları çok böyle isabetli gitmiyor. Tamam kameraları güzel ama kaç kişinin o kadar aksiyon kamerasına ihtiyacı kaldı?
Ben mesela 6 çıktı değil mi en son?
Evet.
6'da mesela S-Log modları beklerdim. S-Log koymamışlar. Bu yüzden Sony bence bir tık öne geçti bu RX0'la.
RX0'ın da işte F değeri falan birazcık şey geniş açı değil. Hani aksiyon kamerası
ama,
değil aslında farklı bir şey.
Ama bir kere Wi-Fi üzerinden senkronize çalışıyor
Evet.
Olması müthiş bir şey. Eğer bir mesela A7 S2 falan kullanıyorsan onda da S-Log 3 var. İkisinde de S-Log destekliyor. Bu Color'da müthiş bir artı sağlıyor insana. Bir yandan da ben çektiği şeyleri gördüm. Düşük ışıkta falan GoPro 6'dan bayağı iyi Mesut.
Tabii daha iyi.
Bayağı
daha
iyi.
Büyük sensör. Birinci sensör
aynen
var içinde.
Öyle
Kolay
yani.
Değil yani.
Ve $750.
Yani $750'lık. Bu arada 4K video kaydedemiyor arkadaşlar. Onun için de ekstra bir aparat takmanız
aynen
gerekiyor.
Öyle.
Biliyorsun
Evet.
Profesyonel
Kayıt cihazı
kayıt
takman
çekiyorsun.
Gerekiyor. Evet. Kayıt cihazı taktığında zaten su geçirmez özellik gidiyor. Bu da birazcık şeyi kısıtlamakla beraber. Eğer bir log var. Benim gibi işte ben deliriyorum arabaya bir tane ondan koymak için
Evet.
açıkçası.
Aslında adamlar şey dediler zaten. Bizim işimiz aksiyon falan değil. Biz profesyonel ihtiyaçlara yönelik küçük bir kamera çıkarttık.
Ya o mesela ben mesela konserler çekiyorum. Sıla'nın konserlerini çektim mesela. Sıla konserinde ondan bende 4 tane olsaydı
farklı
sahnenin
şey,
evet sahnenin 4-5 yerini çünkü sahneye çok adam çıkaramıyorsun performans sırasında çünkü sanatçının konsantre olması
evet
gerekiyor.
doğru.
Hareket eden insanlar istemiyorlar. Düşünsene 4-5 tane çok farklı aşağıda koysan gömsen
Farklı olur.
inan ve canlı görüyorsun bir de bilgisayarın akışı Wi-Fi üzerinden
Tabii
birbirine
doğru.
bağlı oldukları için bayağı canlı yayın yönetir gibi rejiden.
Ben şeyi de gördüm, kabloyla hepsini birbirine bağlamıştı Sony.
Kabloyu
Ondan
da
ona, ondan
bağlıyor,
ona böyle
Wi-Fi'yle de
bir seri
bağlandığını
bağlantı
söylüyor.
yapıyorsun.
Tabii hiç deneme şansım olmadı. Çok da merak ettiğim bir kamera.
Evet.
Yani deliriyorum hakikaten kullanmak
Sony
için.
Türkiye'de var bildiğim kadarıyla. Bir tane falan sample herhalde. Bir
Ama
tane
Sony
yani.
Türkiye biliyorsun biraz şey muhafazakar ürünleri konusunda. O yüzden hani
Evet,
bilmiyorum bana
fotoğraf bölümü
göndermediler.
enteresan
Evet bana
çalışıyor. Birazcık daha
göndermediler
farklı.
bilmiyorum
Evet.
yani.
Umarım gönderirler sana da.
Ama dediğim gibi teknolojiyi çok seviyorsan, teknolojiyi kullanmayı da çok seviyorsun ve teknolojiyi kullandığın işler yapmak çok zevk veriyor. Ben mesela bu yüzden şu anda video işinden inanılmaz keyif alıyorum. Sürekli yeni kameraları inceliyorum. Mesela ne alsam diye şöyle gözüme kestirmeye çalışıyorum. Ben çünkü Samsung NX1 kullanıyorum. Samsung NX1 piyasaya çıktığı zaman hatırlarsan compact mirrorless kameraların en üstüne yerleşti bir anda.
Ya
Müthiş bir
aslında
performansı
Samsung şu
vardı.
an devam ediyor
Hiç
olsaydı
sorma ya. Hiç
rakipsizdi.
sorma ölüyorum yani.
Ama
Hala iyi biliyor musun?
adamlar şeyi gördüler. Fotoğraf sektörü
Evet.
bambaşka ve kârsız bir
Ve
sektör.
hala iyi biliyor musun?
Evet.
Bugün hala Sony'den çok daha iyi düz modları. Tabii S-Log yok. O zaman yoktu o. Ama öyle ışıklarda öyle acayip şeyler çekti. Tüm yatırımımı ona yaptım ben. Çift body
Daha o
aldım.
dönem fokus hızıyla bile fark yaratmıştı
Sen
adamlar
deli
yani.
misin? Şu anda bile otofokusu yani kopmuyor. Çünkü şey çok zor bir hal. Kamerayı kendine tutup sen görmezken çekim yapmakta çok güvenmen lazım kameraya. Şaşmıyor.
Yani Samsung'u mesela izleyenlerimizden de eminim ki profesyonel fotoğraf makinesi işine girdiğini çok az kişi biliyordur. Öyle kaliteli makineler
Muhtemelen. Muhtemelen ve şey bilen de söylemiyor kimseye. 4
ürettiğini.
ya düşün 4K 120 frame per second 1080p çekiyor. Bu acayip bir şey
Evet.
ve içinde onboard güzel her şey döşenmiş. Time lapse modu var, slow motion modu var. Sony'de $25 para vermen gerekiyor biliyorsun. Binlerce dolar verip kamerayı
Ne
alıyorsun.
yazık ki evet.
Ama time lapse çekebilmek için bir şeye girip markete girip $15-20 vermen gerekiyor. Ayıptır bu artık ya.
O da garip bir olay.
Ayıptır artık yani.
Japon
Hakikaten
kültürünün bir parçası ama
insana
o
ayıp
birazcık.
yani. Biz yazık. Biz vergilerle falan 20 bin lira gibi para veriyoruz. Hani çok $20 daha vermek tamam para değil belki ama çok
İzleyenlerimiz
ayıp.
yalnız senin bilgini çok gerçekten takdir ediyorlar. Şey diyorlar, Mesut abiyi susturan ilk bir konuk oldu. Her
Teşekkürler gençler.
şeyde öyle konu şey yapıyorlar diye. Gerçekten bu çok önemli bir şey ya. Ben senin bu bilgine hayranım. Aynı zamanda senin
Estağfurullah.
otomobil konusunda da ben incelemelerini seviyorum. YouTube kanalında otomobil videosu çekecek misin?
Çekeceğim ama çok masraflı YouTube otomobil videosu
Ya bir
çekmek. Bir
tane
kere
kamera koy ya ne
ben bir kere
olacak?
one man show'um tamam mı? Kendi
Evet.
kendime yapıyorum her şeyi. Ama otomobilde giden çekmek için 3 kişiye ihtiyaç var. Biri arabayı kullanacak, biri senin görüntü çektiğin arabayı kullanacak ve sen de bagajda yatıp görüntü çekiyor olacaksın.
Bak haklısın, şeye katılıyorum. Görsel istiyorsan, görsel kaliteye çok önem veriyorsan
veriyorum.
Doğru.
Ben buna
otomobil alacaktım ama. Bak otomobil alacağım zaman bütün bu otomobilin incelemelerini izledim. Ne eksik biliyor musun?
Yorum
eksik. Tüketçinin ihtiyacı olan
yorum
yorumların
eksik.
Hiçbiri yok.
Yorum yok. Olanı ben de anlatırım.
Görsellik var.
İşte oradan buraya kayıyor. Ön panelden bilmem ne oluyor.
Müthiş bir görsellik.
Ha, beş sütunu çok güzel olmuş. Ces sütunu çok yuvarlak geliyor.
Bunun geçmişi böyleydi, şimdisi böyle falan.
Çok iyi anlıyorum. Ben otomobil yazarken de buna dikkat ederim. Çünkü bu senin otomobili ne kadar sevdiğin ve ne kadar zaman geçirdiğin önemli. Ben şans, Allah bana o şansı verdi. Bir süredir iyi otomobiller kullanabiliyorum ve otomobilde ben çok vakit geçiriyorum. Ben bazen günde 300 kilometre falan yapıyorum. Bayağı taksici gibiyim. Benim arabam mesela bir yılda 28 bin kilometre oldu. Yani sürekli yol yapıyorum. Her yere otomobille gitmeye çalışıyorum.
Benim 4. yılında 28 bin yeni.
Tutkum çünkü yani. Çok seviyorum otomobilde evet. olmayı. Direksiyonun başında olmak. Bir müzikle de birleşiyor orada. İşte iyi ses sistemi varsa evet. bilmem neyse başka bir keyif oluyor. Neyse. Yol yapmıyorlar. Otomobil okumayı bilmek başka bir şey. Çoğu yabancı dil bilmediği için o kültüre de hakim değil. Çünkü evet yabancılar bizden çok öndeler ve gazetecilik konusunda, fikirlerini söyleme cesareti konusunda. Biz uzun süre fikirlerimizi söylemek konusunda korktuk biliyorsun Mesut. Ki hala bunu görüyorum. Teknolojide de var bu. Otomobil basınında da var. Nedense insanlar firmaları kırmamak için birazcık şey davranabiliyorlar. Ama mesela ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce bunu yapmamaya
Özellikle
çalışıyorum.
Özellikle otomobil firmaları daha sert diyorlar.
Sert değiller.
Bak teknolojide biz onu yaşamıyoruz.
Şu var, eğer reklam alıyorsan böyle bir bağımlılığın oluyor. Ama ben kimseden bir şekilde bir reklam almadığım için, böyle bir reklam organik bağım olmadığı, şu anda ona öyle bir ihtiyacım olmadığı için birazcık daha bağımsız davranabilirim diye
Benim
düşünüyorum.
Benim başıma gelen şu oldu, Leon alacağım. Bagajına bavulum sığıyor mu sığmıyor mu anlamadım. Kimse test etmemiş. Yani ne hikmetse kimse uzun yol yapmıyor araba alınca anladığım kadarıyla. Bagaj hakkında sadece bilmem kaç litre diyorlar. Tamam o kadar litre ama
bir
ne kadar
litre
kullanışlı.
Ne? Litre
evet.
ne?
Ben nereden
Süt mü taşıyacaksın sen bunun
ne
bagajında
yaptım biliyor
yani?
Musun? Bak iki tane bavulla girdim showroom'a. Bak bize bakıyorlar böyle manyakmış gibi.
Harikasın.
Eşimden açtık bagajı. Koydum bavullar içine.
Bagaj çok önemli
Adam
ya.
geldi böyle yanımıza uzaktan baktı. Yardımcı olayım mı dedi. Dedim ben bu arabayı alacağım da. Şimdi bavullar sığıyormuş dedim. Şimdi alabilirim.
Aldın
Çünkü
mı
ben çocuk
peki?
arabası aldım. Ben o zaman Leon aldım işte. O dönemin fiyat
abi,
performans şampiyonuydu.
Biz Türk'üz. Bize bagaj lazım. Biz evet. salça taşırız. Annemiz bin
çocuğun
verdiği
arabası
turşuyu taşırız.
Duruyor.
Çocuğun arabası var. Bizim ya benim mesela drone çantam ahanda bu kadar bir şey.
Evet.
Think Tank bir çanta. Yani onu koydum ben zaten. Yarısı doluyor bagajın. Ben çok uzun süre station kullandım bu yüzden. Ben çok seviyorum geniş otomobil.
Station Türkiye'de satmıyor. Mercedes
evet.
falan getirmiyor. Halbuki çok güzel stationları var.
Ben mesela
var.
Işte Volvo XC70 kullandım çok uzun bir süre. Ve herkes çok şaşırmıştı ama benim için muhteşem bir şeydi. Buzdolabı taşıdım ben onun bagajında ya. Koltukları yatırıp.
Bu arada sana bir soru var. Hazır kaynamadan sorayım. Diyorlar ki Sony kameraların renk ayarlarını seviyor mu?
Şimdi renk ayarını seviyor mu birazcık flu bir soru. Bunu nasıl ayarladığına bağlı. Modlardan da bahsediyor acaba?
Ya ben de tam olarak anlamadım ne demek istediğini. Belki sen biliyorsundur
yani,
diye sana yöneltim.
Otomatik moddaki hani fikse edilmiş renkten de bahsediyor anlamadım. Ama ben Sony R3 kullandım çok uzun süre ve R2 kullandım pardon ve çok çok memnundum renklerinden video çekerken.
Yani biz de
ama
Sony
mesela
kameralardan çok memnunuz öyle söyleyeyim yani
ha,
kullanıyoruz.
Yani müthiş müthiş yani
Evet.
bir video konusunda getirdiği şey
Gerçekten öyle.
tartışılmaz. Fotoğraf konusunda çok sevdiğimi söyleyemem o renklerini ve tonlarını eğer fotoğraf için soruyorsa katılıyor olabilirim. Ben mesela NX1'de aldığım renkleri o berraklık ve netliği çok yakalayamadım.
Yalnız bak NX1 ayrı bir kategori aslında. Samsung
Aynen.
oradaki tüm mühendislik, tüm
Ya
birikimi koydu ki sırf
böyle
kamera sektörüne şey yapmak için. Böyle
evet
pençe
aynen.
atmak
Ve
için.
bütün testlerde şey falan yazdı adamlar ya. Bütün compact mirrorless'lardan iyi. DSLR'ların da %80'inden iyi çıktıydı kamera.
Çok iyiydi ama
lensler falan yıkılıyordu. İşte ben de onu anlatıyordum.
bak
Ben
fotoğraf
bütün yatırımımı
sektöründe
o
şey
zaman ona
var.
yaptım. Dedim ki
Adamlara dedik ki neden girmiyorsun? Ya arkadaş dedi lens almak istemiyor kimse. Eski lensleri kullanmak istiyorlar.
aynen.
İkinci el piyasası yoksa
İşte
kimse
ben burada
girmiyor.
yandım. Ben burada yandım. Ben bütün yatırımımı NX1'e yaptım.
Ha işte.
Ve dedim ki ben buradan yürürüm. NX2, NX3. Bu iş çok güzel çünkü. Ve en güzel kameralarını aldım. S lensleri var onun. İşte 16-50 bir tane. Bir de
Pahalıdır da.
Çok pahalıydı hem de.
Evet.
Hem 16-50, 2.8. 2 veya hatırlamıyorum diyaframını şu an. Diğeri de 50-150. Birbirinden güzel iki objektif. Fakat şu an takabileceğim hiçbir şey yok. Ve şeyi düşünüyorum. Sony'ye mi geçsem? Sony'nin lensleri çok pahalı. Ve
İkinci eli yine az.
Panasonic GH5'i çok gözüme kestirdim.
Onun
Video
otofokusu
modlarına
falan
falan
diyorlardı bir ara problem.
Video modlarına bayılıyorum. Yani çok güzel prodüksiyon sonrası çok güzel renkler alınıyor şeyde.
RAW çekebiliyor mu?
RAW çekmiyor ama çok yüksek şey çekebiliyor. Eğer
yani bitrate de çekiyor.
Evet.
İşliyorsun.
Hem de 4K 100 bitre öyle bir şey de çekiyor. Acayip bir şey de çekiyor. Özellikle son güncellemeyle biraz.
4K 60 FPS'ydi o zaten.
Aynen öyle.
Evet.
Ama sanıyorum ya 10 ya 100 rakamı hatırlamıyorum şu anda. Acayip bir şey çekebiliyor ama zaten gerekmiyor onlar benim günlük ihtiyaçlarıma. Zaten ben profesyonel bir iş yapacağım zaman kamera kiralıyorum. Ve Sony FS7'yi çok seviyorum mesela. RAW çekiyor çünkü. Bütçesi olan bir iş yapıyorsam Alexa Arri kiralıyorum. Zaten Alexa Arri bir sektör standardı. Onun gördüğü renkler, onun of yani.
Klip çekiyorsun. Klip çekerken genelde profesyonel makinen yoksa
Alexa Arri, Alexa Arri kiralıyorum. Çekiyorsun. Klip çektiğim zaman.
Yani Canon'larla falan çekmedin DSLR'larla.
Çekilir. Yo, ben Sly'a mesela sosyal medyası için Sony ile video çektim. Ve gayet hani kendim montajladım, kendim şey yaptım. Ona böyle kısa videolar yapıyoruz bir dakikalık Sly'a.
Görüyorum, paylaşıyorsun
Gelin
arada.
Gelin çektim, Mabel'e öyle bir şey çektim. Gün ışığında müthiş çalışıyor. Ama şöyle bir sorun var. Çok lens sahibi olman lazım.
Evet,
çünkü
öyle.
Alan derinliği denilen şeyi kullanacağın zaman başka başka lensler gerekiyor. Ve lensler bir servet. Yani bu vergi sistemiyle falan da olur kalmadı Mesut yani.
DSLR nasıl oluyor? Lens zaten. Yani lensin ne kadar fazla zenginse o kadar...
Yok öyle değil. Aslında öyle değil. Bakma yani evet bir yerden sonra öyle ama bir yere kadar da iş gözde bitiyor. Yani video çekmiyor bu çekilen işleri. Hani bizi izleyen arkadaşlar da çok şey yapmasınlar. Ekipman ne kadar pahalı olursa o kadar şahane çekersin diye bir şey yok. Evet görseli bir tık daha güzel olabilir ama... yani iPhone'la bile çekilmiş çok güzel işler var. Önemli olan
var tabii,
nasıl
evet.
işleyeceğini bilmek, nereden nasıl bakacağını ve hikayeyi nasıl anlatacağını bilmek. Bu iş hikaye anlatmak çünkü.
Şimdi mesela SLR makinelerde özellikle piyasaya yeni giren firmaların zorlanmasını iki nedene bağlıyorlar. Bir tanesi insanlar lens kitlerini değiştirmek istemiyor. Geçmişten gelen bir lens kitleri
İstemezsin
var.
İstemezsin çünkü çok pahalı lens
bir
dediğin
de
şey.
Bir de özellikle ikinci el piyasasına bakın diyorlar lenslerin. Hangisi daha bolsa onu tercih ediyorlar ki hani ikinci elden de lens alabilirim.
Doğru ama ikinci elde lens almak da çok riskli.
Tabii.
Çünkü
bir sürü sıkıntı
lens
olabilir.
Lens alıyorsun lens flu çıkıyor.
Kaç katman sonuçta.
Lens flu çıkıyor. Çünkü lens bir kere düşürdüğünde içinde biliyorsun onlarca lens var onun.
Milimetrik yerleştirilmiş.
Mercek var. Biri kaydığında
bittin.
İş değişiyor ve şeyi yok. Yani Türkiye'de doğru dürüst tamiri yok. Açıldığı zaman havasızlığı gidiyor. Buğu yapabiliyor mesela karkış işlerde.
Doğru. Öyle problem var.
Tabii çünkü air sealed deniyor ya onlara hani bu da şey sıkıntı. Ama çok üzgünüm gerçekten Samsung'un bu işi bıraktığına. Fakat mecburen şimdi ya Sony alacağım ya da Panasonic GH5. Panasonic'in Türkiye'deki zayıflığı biraz sıkıntı.
Çıktılar onlar biliyorsun konsolun
evet,
tarafından.
Yani
şu anda
tatsız.
Sadece şeyler yani son tüketicide Panasonic yok kamera bölümünde. Sadece profesyonel tarafta var.
Ne güzel YouTube kanalıma bakanlar Emine'nin timelapse çok güzel olmuş falan yazıyorlar. Ne eğlenceliymiş.
Senin Instagram hesabına da baksınlar. Rahşan Gülşan
evet,
deratınca
Rahşan
çıkıyor
Gülşan.
Zaten.
Ama şu an
evet.
YouTube kanalım çok önemli. Abone olurlarsa çok sevinirim ya.
Evet, bu arada
İnsan
arkadaşlar,
o kadar sevinmiyor ki dur bakayım artmış mı abone sayım.
Evet, Cem Yılmaz'ın son şeyine de bakabilirler.
Şu anda Cem Yılmaz'ın şeyi var.
Yalnız Cem Yılmaz son dönemde dikkat ediyorum YouTube'a ayrı bir önem veriyor sanki. Birçok YouTube kanalında çıkıyor. Kamera gördüm hemen geliyor. Senin tabii ki bir şeyin de var. Tanışıklığın da var
o
ama.
O gün şey vardı. Özel gösterime davet ettiler
Arif
beni
V216'nın.
Arif'in. Evet. Ve özel gösterimde benden başka vlogger veya bir şey yoktu. Sadece gazeteciler vardı.
Sen
çok
müzik
da,
ve film üstüne de yazıyorsun aslında.
Müzik ve film üzerine yazardım köşe yazarken ama öyle bir hani şu anda öyle bir şeyim yok açıkçası
sana
yani.
Sana şeyi soracağım buradan. Arif V216'yı nasıl buldun?
Arif V216'yı çok çok çok beğendim. Bir kere Cem Yılmaz'ın kolaya kaçmak yerine bunu yapmış olması çok çok takdire şayan buluyorum. Neden buluyorum? Hatırlarsan bilirsen bu adam siyah tişörtünü giyip sahnede konuşup kamerayı aldırıp sinemalarda oynattığında milyonlarca insan izliyordu.
Yani gişe yaptı.
Türk
deli
sinemasında
gibi.
kazanılmış en masrafsız parayı kazandı bugüne
Evet.
kadar. Biliyorsun yani o 3 milyon 4 milyon insan izledi yanlış
Öyle
hatırlamıyorsam.
Öyle. Bir tane şovunu zaten
bunu
o şovda
yapan.
yaptı. Yani onu gittik biz izledik mesela o şovunu canlı olarak. Sonrasında sinemaya koydu.
Ve çok değişik bir deneyim sinemada insanlarla gülmek. Bu kadar gülmek.
Yalnız ben sonradan pişman oldum. Keşke sinemada izleseydim dedim. Çünkü daha yakından görüyorsun.
Ses daha güzel.
En pahalı bileti almadıysan en önde değilsen zaten
doğru.
Cem Yılmaz'ı öyle göremiyorsun.
Haklısın. Ve şey filmde çok uğraşmışlar. Ve uğraşmaları da güzel görünüyor. Hani bu acıyarak sevmek değil benim açımdan. Hakikaten çok güzel ses kaydetmişler. Zaten film başladığı anda eğer sen IMAX'te film izlediysen, Dolby Surround'dan biraz haberin varsa, Star Wars seviyorsan ne bileyim. Tabii ki o kalitede bir ses kaydından bahsedemeyiz. Çünkü o çok masraflı bir iş öyle ses kaydetmek de. O sesi sonra editlemek de. Ama Türk sineması şartlarında çok parlak ses kaydetmişler. Renkler çok güzel. Hikayenin katmanlarını çok güzel anlatmışlar. Çünkü bu bir zamanda yolculuk hikayesi aslında ana hatlarıyla.
Ya özel efekt deniyor Türk sinemasında ki bu çok büyük bir cesaret.
Evet, çok özel efekt yok aslında ama katmanları ve bir kere şey çok pahalı bir şey dönem filmi çekmek
Evet,
bu ülkede.
doğru.
Çünkü İstanbul'un hiçbir yeri kalmadı Mesut'cum farkındaysan. Hani inelim de eski İstanbul'a benzeyen bir yer çekelim diye bir şey yok.
Yok.
Her şeyi baştan
Tabii.
yapmışlar. Bu açıdan çok beğendim ama bu her şeyi bir tarafa çok güldük. Yani özellikle Türk popu ile ilgili bir bölüm var. Ona gülmekten öldük yani.
Şimdi yorumlara bakıyorum, film eleştirilerine bakıyorum. İşte kafeinsiz olsun, filmler ve filmler olsun, o taraftaki kanallar güzel incelemeler yapıyorlar. Hepsinin söylediği şey şu, fragmanı hiç, yani fragmana sakın
Evet,
bakmayın.
fragman korkunç, alakası
Fragmandan 10
yok.
kat daha komik bir
Aynen.
film, keşke fragmanı biraz daha komik yapsaymış hani.
Aynen öyle.
Ama bu da güzel bir sürpriz olmuş. Çünkü şey şoku var. Biliyorsun onun cüceler, yedi cüceler miydi ne bir filmi vardı.
Evet, o gerçekten tatsızdı.
Mesela onun fragmanı komikti, sinemaya giden şok yaşadı.
Yani onu
Ne
hiç
yazık
izlenmemiş
ki.
sayalım. Onu hiç
Öyle.
izlenmemiş, hiç onu hatırlamayalım bile yani.
Onun fragmanı müthişti mesela. Seyirciyi çekti. Ama
Doğru.
giden şok oldu. Bu sefer tam tersini yaptı.
Çok uğraşmış.
Belki de
Çok iyi
frene
bir ekip var.
basmıştır.
Çok komik. Acayip espriler var. Hatta siyasi espri bile yapmış. Çok şaşırdım.
Enteresan
Ve
girmez
net
genelde.
yapmış yani, hem de öyle dokundurma falan değil. Filmin ilk çeyreğinde izleyenler izledikleri zaman
Son dönemde
anlayacaklar.
Twitter'da da böyle 10 yani 100 tane de bir görüyorum böyle bir mesajı
Evet,
oluyor.
ama hoşuma gitti yani. Sonuçta
Evet.
bir fikrini söylemesi lazım mizah insanların, ama biliyorsun öyle bir iklim yok şu anda Türkiye'de ne yazık
Ne
ki.
yazık ki evet biraz daha değişik bir duruma doğru gidiyoruz.
Aynen öyle.
Teknoloji
Gençler
editörlüğü.
çok teşekkür ediyorum bu arada. Abone oluyorlar,
Evet
görüyorum.
görüyorum inceleyeceğiz diyen var. Hele bir sohbet bitsin ondan sonra devam ederiz diyen var. Sen ablaları oldun artık onun. Bir de seni oyun bizim oyun bölümü var biliyorsun bölüm sonu canavarı diye.
Ya ben oyun çok
Seni oraya
seviyorum.
transfer etmemizi isteyenler var şu
Oyun
anda.
çok seviyorum. Ama güncel oyunlara çok hakim değilim. Ben takıntılıyım. Biraz yaşımdan kaynaklanıyor herhalde. 42 yaşındayım ben. Ben mesela Command & Conquer hastasıyım.
Ben de
Red
deliririm yani
Alert
evet.
benim hayatım. Şöyle
Ben ilk
yapardım.
Command Conquer'ı daha çok severim bilir
Red
misin?
Alert 1 çıktığı zaman ben şöyle yapıyordum. O zaman üniversitedeydim. Masaüstü bilgisayarım vardı. Yüksek kasa. Şu an o zaman ne diyorduk hatırlamıyorum onlara. Bir slim kasalar vardı. Tower.
Tower'dı
Tower
tabii de.
kasa.
Bir de Big
Ben
Tower diye
onu,
geçenleri çıktı
ailem benim
sonra.
Mersin'de yaşıyor. Annem Mersin'e gideceğim zaman otobüsün altına koyardım bilgisayarımı. Baya böyle monitörü, işte tower falan,
Taşırsın.
aynen Mersin'e götürürdüm. Ve Mersin'de de Red Alert oynamaya devam ederdim. Annemler delirirdi artık. O benim her şeyim. Onun şeyi var şimdi bende. İşte Command & Conquer 10 Years diye hepsinin olduğu bir DVD'si var. Açıp açıp arada oynuyorum. Çok seviyorum o İkinci Dünya Savaşı kafalarını. Oyun, bir de otomobil oyunlarını tabii çok seviyorum. Gran Turismo benim her şeyim. PS3'üm var. PS4 almadım. Çünkü PS3 3D özelliği hoşuma gidiyor. Projektörle 3D oynamak çok güzel oluyor otomobille
Sen
gazlarken.
farklı bir deneyim
Gran
yaşıyorsun tabii.
Turismo'ya
Evet.
ölüyorum çünkü gerçeğe çok yakın bir simülasyon.
Bu arada sen projeksiyon hastasısın aynı
Projeksiyon, evet,
zamanda.
çok seviyorum. Çok
Evet.
da iyi bir projektörüm var evde hakikaten. Projektör çok seviyorum. Ama şimdi mesela bu HDR projektörler geliyor. Canım çok yanıyor fiyatlarını öğrendiğim zaman.
Ben sana bir şey
Uzak
söyleyeyim.
duruyorum.
Ben bir firmayla çok yakından münasebette bulundum. Şey diyorlar. Dünya Kupası'nı bekleyin. 4K çok yüksek kalite HDR renk veren projeksiyon cihazları öyle bir fiyatlardan sunacağız ki
İnşallah.
diyorlar.
Çok güzel siyah
Şok
çıkıyor.
olacaksınız.
HDR'larda çok güzel siyah
Tabii. Bir de
performansı
daha
oluyor.
küçük boyutlarda 4K'lar
Şimdi boyut
geliyormuş.
önemli değil. Benim mesela şu anda kocaman bir Panasonic'im var evde. Full HD, 3D. Bayağı iyi bir şey. Hala çok güzel görüntü alıyorum kendisinden. Ama bu siyahları, yani şey, fuarlara gittiğimizde
Evet doğru.
gördüğümüz projektörler aklımızı alıyor. Bizim de böyle bir şanssızlığımız var Mesut'cum aslında yani.
Ne yazık ki
Evdeki
evet.
aletler hemen bizde eskiyor, bizi fuara gittik yenilerini gördüğümüz
Bu
zaman
arada
yani.
projeksiyon cihazı deyince perdenin de ayrı bir önemi var. Onu da altını çizeyim. Şimdi bizi izleyip bazı projeksiyonlara kötü diyen arkadaşlar da yanlış perde
Gümüş.
izlemiş olabilir.
Perde çok pahalı bir şey, doğru perdeyi alırsan.
Evet.
Bir kere gümüş rengi olması gerekiyor perdenin. Ki hiç
Evet.
ilk görme çok şaşırmıştım. Hepimiz zannediyoruz ki beyaz olması
Beyaz olması
lazım.
lazım ama
Gümüşte nasıl olacak diyorsun ama
Şimdi
inanılmaz.
kontrast gri perdeler var. Gümüş perdeyi böyle aratmıyor.
Sen daha hakimsindir muhtemelen o pazara,
Yeni
ama
uygun
ben
fiyatlı perdeler çıkmaya
yani şu
başladı.
anda mesela hani
Yani yeni uygun fiyat dediğim yine böyle
25 bin
bir
liralar falan iyi bir 4K HDR projektör.
30 bin, 35 bin dolar
Apple
arttı.
TV 4K aldıktan sonra bir içim kıpırdaştı açıkçası. Çünkü 4K içerik nereden bulacağız diye
Evet.
düşünüyordum. Ben o kadar
Bir de
maç
HDR de
biri
var.
değilim. Aynen öyle. HDR'ı da zaten çok merak ediyorum. Yani evde tüketme şansım olmadı. Hep fuarlarda gördüğüm kadar. O siyah hepimizin takıntısı olduğu bir şey. Hele video çeken biriysen çok daha gözüne batıyor.
Doğru haklısın.
Ya o hakikaten 4K HDR merak ediyorum.
Kanalda teknoloji yapacak mısın yoksa ayrı bir kanal filan mı?
Yapacağım, oldukça yapacağım. Mesela iPhone'la yaptım aslında. iPhone'la şey yaptım, video
Video
çektim.
çektin,
Çünkü
gördüm, izledim.
şunu sevmiyorum. Şimdi Sizler zaten çok güzel yapıyorsunuz bu inceleme işlerini. Rakamı boyuyorsunuz dört bir yanı.
Diğerleri de yapmasın diye bir şey yok ki.
Hayır, bir şey söylemeye çalışıyorum. Sizler zaten rakama boyuyorsunuz ortalığı. O masaya koyuyorsunuz cihazları. Bir saat konuşuyorsunuz üzerine. Ben biraz daha farklı bir yerden bakmaya çalışıyorum, çalışacağım. İşte iPhone 10'un mesela ben video özelliklerini İstanbul'u gezerek insanlara göstermek istedim. Timelapse çektim. Günün belli saatlerinde belli semtlere gittim.
Çok güzel görüntüler var.
Farklı ışıklarda farklı görüntüler çektim. Zion kullandım onu çekerken de. Gimbal.
Stabilizatörü var, evet.
Gimbal'la iş çok değişiyor çünkü. Böyle bir şey yaptım. Ürünler çıktıkça onları hayata sokarak denemek istiyorum kendi adıma.
Yani benim senden aslında iki tane beklentim var. Bir tanesi araba gerçekten. Yani otomobil konusunda şeyi çok düşünmemeni isterim. Görsellik, evet, sen görsel konuda hep böyle heveslisin, isteklisin. Ama bir araba içinden çek. Arabayı dışarıdan göstermene gerek yok. Arabayı biliyorum zaten ben. Benim tek istediğim şey kullanıcı yorumu ya. Yani kullanıcı yorumunu bulamıyorum. Yapacağım. Çok
tabii
önemli bir şey.
Tabii bir de şu var Mesut. Şimdi tabii ki para kazandığımız alanlar farklı. Yani tabii YouTube'dan doğru. Para kazanmak diye bir şey söz konusu
yalan
değil ilk etapta.
Evet.
Biz Amerika'da yaşamıyoruz ve benim mesela şu ana kadar böyle bir 60-70 bin görüntüleme, 90 bin galiba görüntüleme oldu. Ama $1.8 para.
Ya her attığım video milyon izlenmiyorsa ilk gün. Aynen. Öyle bir şansın yok ne yazık. Evet, öyle başarılı arkadaşlarımız var. Tebrik ederiz. Yani Orkun Işıtmaklar var. Bugün oyuncu arkadaşlarımız var vesaire. Ama bizim oraya gelmemiz teknolojiyle falan imkansız. Çünkü zaten teknoloji izleyen öyle bir kitle de yok.
Yani o yüzden de o biraz zaman ayırmak, çok zaman isteyen. Otomobil,
evet,
çekmen demek, iki gün uğraşman demek.
Ne yazık. Zaten ben, bir deneyimleyeceksin uzun süre onu. Ondan sonra o deneyimi aktaracaksın.
Aynen
aslında
öyle.
Süreç bir ayı bulacak
aynen
nereden
öyle.
Baksın.
O yüzden de çok hani bu iş, ama şuradan para kazanılıyor bu işte. Firmalar tabii ki sana destek olabiliyorlar.
Evet,
yardım
olabilirler.
Yani oradan para kazanıyor. Türkiye'de kazanan buradan
olmayacak
kazanıyor.
Diye bir şey yok.
O yüzden de popüler olman lazım. Bu da zaman işi. Çok acelem yok. Yani YouTube benim için aslında oyun ve öğrenme alanı. Video çekmeyi, hikaye anlatmayı, işte yeni transition'lar, geçişler denemeyi. Çünkü sürekli montaj yapıyorsun.
Tabii doğru.
Ve bu da insanı çalıştıran bir şey.
Mesela şey demişler, Raşan ablamız magazin videoları yapıyor. Hiç benim ilgi alanım değil. Eğer olsaydı abone olurdum demiş İbrahim.
Ben magazin
Ama
videosu hiç yapmadım
magazin
hayatımda.
videosu değil, onlar vlog ya. Şimdi ünlüleri gören herkes magazin videosu zannedebiliyor onu, biliyor musun?
İşte bu çok fena. Bu çağımızın da şeyi, lan tıkla
Ünlü
bir
varsa,
bak.
evet değil mi?
Ha, ön yargı zaten hayatımda sürekli boğuştuğum bir şey ama işte beyler nasıl yaparsa artık bilemiyorum.
Diyor ki Mesut abinin en az konuştuğu video yayın olabilir diyor. Beni çok eleştiriyorlardı.
Konuşan
Konuğu
bir insan mısın
getiriyordum.
Çok?
Ya konuğu getiriyordum, ben konuşuyorum. Ben sonradan pes ettim, bıraktım, beni çok eleştirdiler o
Abi
konuda.
konuşsan suç, konuşsan orası korkutucu bir yer. O şeylerin aktığı yer.
Yorumların aktığı
Ha,
yer. O
insanı
kadar
çiğ çiğ yer bu
ürkme
gençler.
ya.
Vallahi insanı
Çok
çiğ çiğ
iyilerdir.
yer
Yok
bu
canım,
gençler.
gerçekten çok güzellerdir ya. Ben onu seviyorum gerçekten de. JVC hala projektör üretiyor mu demişler.
JVC'yi ben en son geçen sene Las Vegas'ta bir gördüm.
CES'te bizi de şeye çağırmışlar. Gelin televizyonlarımızı görün diye çağırmışlar.
Ben
Erdi
JVC'nin
giderse
ekranlarını
bakar.
çok beğenirdim.
Zaten kötü ekranlar yapmıyor. Mesela Pioneer'da en iyi plazmalar üretiyordu ama sinip
Of.
gittiler. En iyi bir şey üretmek artık
Ama ilk
iş etmiyor.
LCD'yi gördüğümüzde o plazmaların ne kadar piksel piksel olduğunu
Ha,
anladığımız gündü, tatsız bir gündü yani.
evet. Düşük çözünürlükte kalıyorlardı ister istemez.
Evet.
Maliyet
O
çünkü çok
pikselleri
yüksekti.
görüyordun yani.
Evet. Yani ama o renk kalitesi, o şey ancak OLED'lerdi işte
Peki ben sana
karşımıza.
sorayım, ne düşünüyorsun bu iPhone 10'un genel gidişatı hakkında?
Ya mesela bak, iPhone 10 kullanıcısıyım ben.
Neredeyse bir ay oldu artık kullanıyoruz, bir
Evet,
aydır.
iPhone 10 kullanıyorum. Benim Samsung Galaxy S8 Plus'ta eleştirdiğim bir şey vardı. Parmak izine parmağım yetmiyor. Daha çok şifre girerken kendimi buluyorum diye. Bu telefonda da çoğu zaman kendimi şifre girerken buluyorum. Yani yüz tanıma evet çalışıyor ama ne zaman çalışacağını kestirememek beni çok rahatsız ediyor. Her zaman istediğim gibi çalışmıyor. Parmak izi gibi değil yani.
Ben kendi adıma 8'e geri döndüm. Çünkü bir kere ekran çok küçük geldi bana. Ben büyük ekran çok seviyorum. O rakam çok güzel geliyor kulağa ama gerçek kullanılabilir alanı
Tabii
şeyden,
daha kısıtlı.
aynen öyle. Ekranın üzerindeki Face ID'nin yer aldığı o pürtük çok gözümü ısırıyor. Bir şey izlerken gün ışığında. Hadi gece belki YouTube'da yaptığında hani o dışarıda
Görmüyorsun zaten,
kalıyor
evet.
ama ben büyük ekran telefonu çok seviyorum. Ben Note 1'den beri büyük ekran kullanıyorum. Ben hep sıra dışı cihazlar kullanmayı da çok sevdim bu arada. Benim mesela bir ara Nokia Engage'im vardı. Telefonda böyle
Ah,
konuşuyordum.
sorma ya, evet.
Ama çok sevdim çünkü oyun oynanabiliyordu. Kartları vardı, hatırlar mısın
Evet.
bilmiyorum. İnanılmaz eğlenceli oyun oynanıyordu Nokia Engage'le ama herkes buna gülüyordu ben telefonla konuşurken. Sıra dışı ürün, ya büyük ekranda bence çok hayatımızı kurtaran bir şey oldu. Biz artık multimedya çok kullanıyoruz, multimedya
Çok
şeyi.
kullanıyoruz ama onu da biliyorsun. 18'e
İkincisi de
9 diye acayip bir formata gittiler.
bence Face ID oturmuş bir teknoloji değil.
Değil. Zaten
Çok sıkıntılı.
kesinlikle ekran üstünden parmak izine geçecekler.
Yani ben sürekli otomobilde olan bir insan olarak şu parmakla açmanın çok daha şey oldu. Bir alım yaptılar bu arada farkındaysan.
Evet.
Evet, bir alım yaptı Apple.
Yatırım yaptılar daha doğrusu, evet. Face ID firmasına.
Aynen,
ekstra.
Cam üzerinden açmak için.
Ha, bir de o var, evet. Evet. Ekstra. Ha. Cam üstünden açacaklar ama o garantili. Çünkü çıktı sensörler. 5 tane üretici açıklandı
Mesut'cum
zaten
bu yani,
kullanacağını.
Bu hiç, bir de şey, şifreye geçmesi çok zaman alıyor o şeyden.
Ya zaten benim en sevmediğim şey garantisi olmayan süreçler. Yani suratımı okuyacak mı okumayacak mı? Baktığım yerden görüyor mu görmüyor mu?
Görmüyor ve fena seçiyorsun.
Evet.
Şifreye geçmesi de zaman alıyor.
Evet.
O birkaç salise bile insanı bir çileden çıkartabiliyor.
Kullanıcı deneyimini kötü etkileyen bir unsur ama ben geri kalanında memnun kaldım.
Ekran,
hızlı,
ekran da ben daha iyi bekliyordum biliyor musun?
Niye ki yani?
Hani çok şey farkı yok. Yani o 8'lerden hani falan çok aşırı bir fark. İşte Apple yapınca hani
biraz daha farklı bir şey bekliyorsun.
Hayır, şöyle bekliyoruz. Apple bazı teknolojileri geç adapte oluyor ama adapte olduğunda çok
daha iyisini.
Aynen, olgunlaştırmış ve oturtmuş olarak karşımıza, evet, çıkıyor. O yüzden ekrandan bir sihir bekliyor
olmam
açıkçası ben.
Bunun teknolojisinde şey var sadece, renkler daha beyaz. OLED ekranlarda biliyorsun sarıya kaçan bir renk kıvamı var. Bunda beyazı en azından daha yakın gösteriyor beyazı. Çünkü o,
evet,
Super AMOLED ekranlar ne yazık ki sarıya kaçan bir renk veriyorlar ya da pembemsi.
Parlaklığı ayarlayamıyorlar ya, yine gözümüzü gece bir şey olduğunda böyle bir yakıyor yani.
İster istemez.
Samsung biraz daha iyi o konuda
ama
bence.
Ama bu süreç bir geçiş süreci ne yazık ki. Ben ne S8 Plus ya da Note 8 ya da iPhone 10'un tam oturmuş telefonu olmadığını düşünüyorum.
S9'dan çok ümitliyim ben.
Bakalım, göreceğiz.
Çok radikal bir şey geleceğini düşünüyorum.
O tarafta da çıkan sızıntılar gösteriyor ki aynı telefonun değişik renklisi geliyor.
Yani inşallah öyle değildir. İnşallah, evet, içinde bir teknolojik bir hoşluk vardır diye ümit ediyorum ama bir yandan da artık sıkıldık mı Mesut?
4 inç kullananlar var ya telefon.
4 inç.
Evet.
Jesus Christ.
Çok küçük gerçekten.
4 inç gerçekten küçük ama nasıl kullandığına bağlı. Yani ne tükettiğini, ne yaptığına bağlı. Yani ben video bile montajlıyorum bu telefonda bazen yeri geldiğinde. Çok güzel yazılımlar var çünkü.
Evet, doğru.
Yani bu rahatlık veriyor. Bir de dediğim gibi ben çok hareketli bir hayatım var benim. Büyük ekran bir telefonla birçok şey çok daha kolay oluyor. Ellerimde kocaman zaten, ne bileyim.
iPhone 8 Plus'ta sadece şey var, ağır telefon. Bir önceki selefine göre. Öyle biraz bir problem,
evet,
var.
Evet, ağır, kalın.
Kalın. Elde tutarken beni daha çok yordu bileyim mesela S8 Plus.
Evet.
S8
Plus
diyorum
daha doğrusu.
Artıyor.
Kadınların
iPhone 8
da serçe parmağını çok artıyor.
Evet, öyle bir problem var. Onun haricinde tutuş hissi falan çok güzel
yani. Ben
çünkü
şunlardanım, şöyle tutanlardanım.
Ben de herkes gibi o büyük telefonları düşmesin diye elinde kilitliyorsun. Öyle bir durum var. 4 inçin küçük olduğunu söyleyenler var. Seni donanım habere davet edenler var bu arada. İnceleme
mı?
İçin. Evet. İnceleme olarak
öyle. Ortaklardan biri mi?
6 inç kullanan arkadaşlarımız da varmış telefon. 6
ben
inç 16'ya 9 büyük.
Ben bir ara şey kullanmıştım. Samsung'un Galaxy Mega vardı. Hatırlıyor,
evet,
musun?
De.
Of, hastasıydım onun.
Ben Mate 9'u sevdim. 6 inç bir telefon olarak bence en ideallerden bir tanesi o.
Huawei çok güzel telefonlar yapıyor ya.
Evet.
Huawei gerçekten beni şaşırtan.
P10'daki 3 kamerayı görmüşsünüz.
Ekranının renkleri. Kamera
güzel
özellikleri, Leica ile özellikle o siyah beyaza ayrıca bir kamera dedicate etmesi falan bence müthiş hareketler. Ama imajı oturtamıyor bir türlü ne yazık ki dünya çapında.
Mesela bak 6S'nin boyutunu seven var. 6S, 7 ve 8 gibi telefonların boyutu bana birazcık küçük geliyor ya.
Bu biraz alışkanlık işi de galiba.
Tabii, herkesin
birazcık
alışkanlığı.
Da. Yani biraz pencerenin dışından düşünmeyi başarmak lazım ama.
Ya her kullanıcının şimdi kendi ihtiyaçları var, kendi zevkleri var. Bunu
yaşam
öyle değerlendirmek
lazım. Yaşam
tarzı çok
etkiliyor bence,
evet,
bunu.
Yani büyük ekrana bir kere alıştıktan sonra küçüğe dönemiyorsun. Çünkü yazarken çok zorluyor
kesinlikle
bu sefer. Ama onu
kesinlikle
da rahat tek elle kullanıyorum, tek elle yazıyorum diyen insanlar
evet,
var.
Evet, her şeye geç. Şimdi Plus'ta kamera çok daha iyi.
Evet, doğru.
Yani bu bile bir önemli bir seçenek bence.
Önemli konu kamera zaten.
Ama mesela tabii bunun bir eksikliği var biliyorsun. Çift kamerada OIS yok. 8 Plus'ta.
Ha, evet. Onu bir tek iPhone 10'a özel tuttular.
iPhone 10 Plus'ı heyecanla bekliyorum ben.
Bakalım nasıl olacak?
Bence
olacak
Plus
mı?
Olacak.
Çok erken.
Eğer 8 Plus'ı devam ettirmeyecekse tek modele mi düşecek diyorsun?
Bir tane yapması lazım ama göreceğiz. Yani Apple'ın da pek stili değil biliyorsun.
Büyük ekran bir şey olmalı bence.
Gerçi stil değiştiriyorlar bol bol.
Her şey değişiyor artık. Değişmeyen,
onlar da değişiyorlar. Evet.
Değişmeyen tek şey değişim yani.
Senin şu anda böyle en sempatik bulduğun peki telefon markası ne?
Sempatik derken?
Telefonu kullanmasan da böyle 2017'de yaptıklarını izledim. Bence gelecek vaat ediyorlar. Ya.
Bence Huawei.
Bende de Huawei'nin öyle bir
Huawei
şeyi var, evet.
Ya her ne kadar mesela son lansmanlarında beni lansmana çağırdılar, ne telefonu gönderdiler, ne şey yaptılar falan, hiç elimi sürmedim ama incelediğim kadarıyla çok başarılı. Ekrandaki o siyah rengi falan nefis yapıyorlar bence.
Telefon tutuş hissiyatı falan da çok güzel.
İnce,
evet,
malzeme kalitesi çok iyi, pil ömrü hiç fena değil, çok hızlı şarj ediyor. Bence eğer isimleri Huawei olmasaydı
daha iyi yerlere gelebilirler.
Aynen,
evet.
Kesinlikle, çünkü bu tüketici açısından önemli. Yani Samsung mesela söylemesi kolay. Biraz daha böyle batılılaştırıyor işte Galaxy serisi, işte Note serisi gibi isimlerle hani.
Bir de şimdi bak Korelilere yine bir şey var bizde. Kalite algısında saygı var.
Doğru.
Çinlilere hiç yok.
Yok.
Öyle evet. Bir durum söz
Ama
konusu.
Ama bunu Çin yarattı. Bunu biz evet. Yaratmadık ki. Yani Çin'in yol şeyi çok, sabıka kaydı çok fena yani biliyorsun bu konuda. Ama bir yandan da bu adamlar kullandığımız her kaliteli şeyi de üretiyorlar aslında.
Ne
bir anlamda.
İstersen onu veriyor sana.
Aynen
yani
öyle.
Şimdi öyle.
Aynen öyle yani.
Ucuz mal istersen ucuz veriyor, pahalı istersen pahalı veriyor.
Design in California, made in China evet. Yani. Diyecek hiçbir şey yok.
Huawei için kamera fena diyorlar demiş. iPhone 3 vardı bizde format atıp daha WhatsApp yüklemedim falan demiş.
iPhone 3.
iPhone 3G'dir herhalde.
Ben iPhone'a 6 ile geçtim. 6'ya kadar Samsung kullandım hep.
Ben ilk iPhone'dan bu yana 3GS'ye kadar kullandım, sonra bıraktım.
Çünkü ya çok kişisel fikrim, çok subjektif bir fikir. iOS bence 6 ile beraber çok iyi bir yere geldi. Çok olgunlaştığını düşünüyorum.
Ben de ondan sonrasını kullanılabilir buluyorum.
Evet, 10'da zaten
devrim
10
oldu,
tamamdır
evet.
Yani. Evet. Ama mesela 11 biraz...
11 çok garip yani. Nasıl olduysa o kadar. Evet, ne olduysa. Onu anladığım kadarıyla sadece iPhone 10'a göre doğru yaptılar.
Herhalde yani.
Ondan sonra diğerlerinde bir şekilde. Onların en büyük fiyaskosu kullanıcı haber vermeden hız düşürdüklerinin ortaya çıkması oldu. Bak ortaya çıkması.
Eğer Samsung bu haltı yemiş olsaydı şu an dünya çalkalanıyordu. Yazık, Samsung telefonu alana bir tane daha bir şey hediye etmiş olması gerekiyordu. Biliyorsun öyle çözüyor Samsung.
Samsung'un fabrikayı vermesi gerekiyordu.
Ha, bu çok falan. Ciddi bir şey evet. Ve şu da dünyanın en talihsiz işi değil mi? Arkadaşlar ben sizin telefonlarınızın performansını düşürdüm. Şimdi benden pil satın alın. Yani böyle özür mü olur
o
yani?
O şöyle çok garip. Yani performansı düşürüyor. Senin düşürmeme deme seçeneğin yok. Tamam abi pil kapansın. Yani ben bunu düşürmeni istemiyorum deme
aynen,
seçeneğini sana
sormalı.
Vermiyor.
Evet.
Öyle bir şey haber de vermemiş. Diyor ki bir sonraki güncellemede haber veririz, sıkıntı değil.
Çünkü hep biz yaşamadık mı? Yani yeni telefon çıkmaya yakın acayip yavaşlardı telefonlar. Ve bunu da şey zannederdik. Hani yeni işletim sistemi daha çok RAM, daha çok kaynak kullanıyor evet. Diye düşünürdük. Ama öyle değilmiş gerçekler. Acıymış.
Ya şimdi işin komik şu oldu. Aslında
sen bilirsin Türkiye'de de pil indirimi yaptılar mı?
Yaptılar. iOS 10'dan itibaren yapmaya başlamışlar bunu. Ama şu anda kullanıcıda hep bir algı vardı zaten. Benim telefonum hep başlıyor diye. Bitti o iş. Yani artık sen o
ama
olayı
temizleyemezsin. Ama evet. Biz bunu deneyimledik. Hatta yazıyorduk da yani.
Yavaşlıyor diye. Zaten aramalar var biliyorsun. Her yeni iOS sürümünden sonra telefonum yavaşladı diye Google'daki aramalar tavan yapıyor. Öyle bir durum da söz konusu.
Aynen.
Bilmiyorum
ama
nasıl gider.
Ama dediğim gibi yani şey çok bana tuhaf geliyor ve insanların bunu normal görmesi. Ben sizin telefonunuzu yavaşlattım. Özür dilerim. Hadi benden şimdi pil satın alın.
Ya şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Ekosistemin içindeysen ve telefonun yavaşladıysa şey düşünebilir adamlar. Evet ben de yenisini alayım diye düşünüyor olabilirler.
Telefonu ücretsiz değiştirsin. Pil abi garantiden bir şey
bak,
yapsın
oradaki,
yani.
Oradaki karmaşa şurada kaynaklanıyor. Şimdi pilin garantisi bitmişse ve pilin artık telefonu kapatacak seviyeye geldiyse yavaşlatıyorum diyor. Ama zaten garanti kapsamı içindeyse değiştirmesi lazım. Orada sadece şöyle bir trik var. Mesela diyelim telefonun garanti kapsamı içinde pil ölmüş. Yine değiştirmiyor. Senden habersiz yine kapatıyor. Yani sana şey demiyor. Ben garanti kapsamı içindeyim. Beni pilimi değiştir, pilim ölmüş demiyor.
Bir de biliyorsun Türkiye'de servis
yanıltıyor.
De çok kötü Apple'ın. Yok gibi bir şey.
Yine en büyük memnuniyeti o yaratıyor ama.
Yani yok gibi bir şey.
Kullanıcılarla konuşuyorum çünkü. Yani diğerlerinde de hiç yok.
Yani çok fena. Ben Samsung'un servisinden memnunum. Çok denk geldi. Hani hem fotoğraf makinesi kullandığım için hem uzun süre Samsung kullandığım için kendi adıma servis deneyimi iyi. Ama mesela bu randevu sistemi çalışması, randevu almanın sıkıntısı.
Randevu almadan şöyle bir sıkıntı var. Gidip beklemen gerekiyor.
Ya ama öyle şey olur mu
ama
yani?
Ama memnuniyeti yaratan ne biliyor musun? Genelde tamir etmiyor cihazını. Birebir değiştiriyor.
Ama çoğunlukla para istiyor senden ekstra bir de.
Genelde istemiyor garanti kapsamındaki olanları.
İnşallah.
Mesela bak şu da
ama
var.
Ama garanti bittiği anda çok açıktasın Mesut.
Açıkta da değilsin. Bak şöyle bir durum söz konusu. Burada gerçekten ben bununla ilgili bir yazı yazdığımda bana çok fazla eleştiri geldi. Apple'dan para mı aldım vesaire tarzında soranlar oldu. Dünyada sorunu kabul edip ürününü geri çağıran telefon firması bir tane var. Apple ve garantisi bitmiş olsa bile mesela tuş sorunundan dolayı 5'leri değiştirdi. Mikrofon sorunundan 5S'leri değiştirdi. Pil sıkıntısı, pil şişme sorunu var diye telefonları 2 sene sonra, 2,5 sene sonra tekrar değiştirdi. Türkiye'de değişime sokan insanlar oldu o telefonları. Hiçbir firma yapmadı bunu. Mesela HTC kamera sıkıntıları yaşattı. Samsung'da ekran çizgileri çıkıyor hala. Hiçbir firma yapmıyor bunu. Sadece Apple yapıyordu. Apple da son dönemde yani şu yaptığı pil yavaşlatmasıyla şeyi gösterdi.
Bazı konularda,
vizyon değişiyor
ama
demek
Apple'da
ki.
Ama Apple'da bazı konularda çok acımasız mesela fiyat konusunda.
Ha, fiyat da öyle evet.
Çok acımasız. Ya yani mesela yeni iMac'lerin şeylerini görmüşsündür.
Pahalılar.
Benim istediğim konfigürasyon 60 bin lira.
Ya iMac Pro şöyle.
Tamam, Cadillac falan bu işin şeyi.
Yani çok
Ama
lüks.
o da tartışılır Cadillac mı? Çünkü orada çok ciddi şeyler var. Upgrade edemiyorsun kendin.
Tabii sadece bellek arttırabiliyorsun.
Aynen
Öyle bir
öyle.
durum
Bu
söz
ciddi
konusu.
sıkıntı. Bu çağda hele.
Ama bak profesyonel sistemlerde ben upgrade edeni görmedim. Yani bir iş sunu şeyi alıp bilgisayarı
Ajanstan tamam
alıp.
ama yani ve Türkiye'de bu vergi sistemi de çok acımasız çalıştığı için
Amerika'da da pahalı bu arada
korkunç yerlere
cihaz.
geliyor fiyatlar yani.
Sadece şuna bakmak lazım. Mesela 5K iMac var.
İşte
Piyasa
iPhone 10
satılıyor.
Amerika'da 1000 dolar.
Evet.
Türkiye'de kaç dolar? 2000 dolardan
Ya Türkiye'de
fazla.
şöyle bir problem var. Türkiye'de vergisiz fiyatı 1100 dolardan fazla. Vergisiz fiyatı bu arada.
Ne fark eder? Sonuçta tam gemisi var, işte nakliyesi var, osu var, busu var. 150
Nakliyesi
dolar,
falan
200
değil.
dolar koy üzerine.
Yok yok.
Ya 1500 dolar olsun hadi.
Ama Türkiye'de şey var. Yani iPhone Türkiye'de vergisiz olarak da pahalı satılıyor.
Evet ama bu açıklıyor mu sence iki katı fiyat veriyor
Açıklamıyor
olmamızı?
tabii.
Yani.
Ama normalde Türkiye özel fiyat yapabilirler diye düşünüyorum o konuda ben.
Ben onu bekledim açıkçası ama nasıl yapsınlar ki yani bu kadar değişken bir
Samsung
şeylerde?
yapıyor.
Samsung güzel fiyat çıkarıyor.
Bak Samsung'un fiyatı Amerika ile birdir. HTC'nin fiyatı Amerika'daki fiyata çok yakındır.
Acaba ama
LG öyle.
Samsung satıyor da yani rakamlar da bence bunda biraz.
Apple'da satıyor. Bak dünyada telefon satışlarına baktığın zaman bir tek Apple'ın fiyatı Amerika fiyatının çok çok üstünde Türkiye'de. Diğer Huawei dahil tüm firmalar Amerika
Ya ben
fiyatıyla
onu
bir.
geçtik. O Amerika'daki değişim sistemi gitseler bana yeter ya.
Yani değişim sistemini bak, şey fiyat sistemini düşündüğün zaman Huawei'nin fiyatına baksın arkadaşlar Amerika'daki satış fiyatını. Türkiye'de vergili fiyatı Amerika fiyatı.
Yani mesela Amerika'dan şey yapıyorsun ya Apple alıyorsun bir yıl sonra
Evet o
ayda
çok
küçük
güzel bir
küçük
sistem.
ödüyorsun ve bir yıl sonra telefonun değişti. O
Evet.
gelse yeter ya.
Onu getirirler umarım. Öyle bir
Yani,
şey olursa çok güzel olur. En
aynen
azından buradaki tüketiciyi korurlar yani. Evde bilgisayar ne kullanıyorsun?
karma karışık kullanıyorum. Çok bilgisayarım var. Bir tane şeyim var. Toshiba'nın Cosmio'su var. Cosmio 19 inç bir Cosmio'm var.
Evet,
Böyle bunun gibi bir
eski
canavar.
Toshiba'lardan
Böyle bunun
evet.
gibi bir canavar.
Toshiba'nın Toshiba olduğu
Onun bir
dönemlerin
tane 17 inç var. Son nesil.
dizisleri.
4K ekranlı. Onu çok seviyorum. Bu oyun bilgisayarım benim. MacBook Pro var. 15 inç.
O yolculuk makinen herhalde.
Evet. Lenovo ThinkPad var. F klavye çünkü o. İncecik bir şey. Yazı makinesi olarak
F
kullanıyorum.
klavye mi
F
kullanıyorsun?
klavye kullanıyorum evet.
MacBook Pro?
MacBook Pro'yu F yaptım kendim çıkarıp şeyleri. Her şey
Ha, okey.
karmakarışık o yüzden şu anda. Virgül başka bir yerde, şey başka bir yerde.
Anladım.
Nefret ediyorum bundan ya.
Ama MacBook'larda seçenek var F
Aynen
klavye
öyle ama
seçeneği.
ucuz olsun diye yurt dışına aldığınız zaman olmuyor canım.
Evet doğru ister istemez öyle bir
Evet.
problem var. Türkiye'de
Evet.
ama F klavye seçeneği sunmaları güzel.
Çok güzel. Bu hakikaten çok hoşuma giden bir şey. Lenovo da aynı şekilde bu seçeneği sunuyor hala. Bu hoşuma gidiyor çünkü Lenovo'nun hikayesini bilirsin diye düşünüyorum. Lenovo'nun kurucusu Çince klavyeyi keşfeden adam. Ve bu çok uzak bir zamanda değil yani. Bundan sanki 20-25 yıl öncesi gibi bir şey. O zamana kadar Çinliler bilgisayarla çok rahat yazamıyorlarmış. Ve adam bunu çözdüğü için bir devrim gibi bir şey olmuş aslında. Bu yüzden de bizim klavyemize saygı duymaları hoşuma gidiyor kendi adıma.
Önemli
Lenovo için
yerleştirme.
Çin'e gittiğimde öğrenmiştim bu hikayeyi ve çok şaşırmıştım.
Tabii Lenovo'nun şöyle bir olayı da var
3000
tabii.
karakter var biliyorsun Çince'de.
Çok çılgın ama klavyede o kadar yok. İster
Ama şey
istemez
yapabiliyorsun çoklu
farklılaştırıyorlar.
evet.
Evet.
Hotkeyler var.
Düzeltiyorsun sen oradan yazarken aslında. Şimdi yeni klavyelerde tahmin ediyor mesela ne yazacağını.
Evet ama bu tahminler bizim dilimizde çok kötü çalışıyor biliyorsun
Tabii
Türkçe'de.
Çince'de ama çok güzel Çince klavyeler
Muhtemelen.
var. Normal Q klavyeyle de rahat
Ama
rahat
pazarın
yazıyorsun.
büyüklüğünü düşün. O pazara çok para
Çılgın.
harcanır. Yani bizim dilimize ne yazık ki yatırım yapmıyor firmalar. Belli bir yere kadar orada da
Mesela
şişiyoruz.
Hasan şey yazmış. Bizim evde 2003 yılından kalma Toshiba laptop var.
Toshiba evet öyledir ya.
Evet çok güzel çalışıyor
Rahmetli.
demiş. iPhone
Rahmetli
250
Toshiba.
dolarlık telefona 1000 dolar veriyorsunuz demiş. Kablosu yok. Bir de içinden hızlı şarj kablosu falan çıkmıyor ya, ona
Ona
kızıyorlar
nefret
herhalde.
ediyorum ben de ama haklılar ama ya. Ya Samsung'un hızlı şarjı şeyi içinden çıkıyor yani.
Ben iPhone'da sadece artık şunu anlamıyorum. Mesela şimdi benim masamda bir iMac var. 5K iMac'lerden. Core i5 versiyonu yani en düşüklerden bir tanesi 27 inçin.
Güzelmiş
Mesela
ama.
güzel makine ve Final Cut falan kullanırsan da yani Core i7'nin en üst düzey
4K
işlemcisine
editing
sahip
yapabiliyor musun?
yapıyorsun.
Çok iyi.
Final Cut'ta ama yaparken de Premiere'e göre 3,5 kat daha hızlı yapıyor render'ı.
Çok iyi.
Final Cut bir denemeni isterim Pro
Ama
X'in.
çok pahalı ya.
1000 lira
1000
aslında.
lira ama Adobe Premiere Pro ayda
Evet
100
tabii aydaki
ayda
fiyatı
140 lira
bir de en
veriyorsun.
güncelini
Full
kullanıyorsun.
suite kullanıyorsun bir de yani Photoshop,
Her
Lightroom,
şey senin.
After Effects
Tabii.
yani hepsi bir arada. O yüzden çok daha mal. Bir de dediğim gibi hep güncel. O
Hem
çok büyük
en güzel olması
konformuş.
en büyük
O
konfor
çok büyük
zaten.
konformuş
Ama
ya.
şurada şunu söyleyeyim. Eğer Mac kullanıyorsanız, OS X işletim sistemli bir makineye sahipseniz ve video işlemeniz gerekiyorsa o makineden %100 verimle 3 kat 4 kat daha hızlı render almak için gerçekten Final Cut X bir mucize ya ben inanamıyorum. İşlemci aynı, ekran aynı, kalite ayarları aynı. Nasıl oluyor da Premiere'i görüyor?
Tabii bir de şöyle bir şey var. Tıpkı bu Kanoncu, Nikoncu olmak gibi. Bir programı öğrendiğin zaman çok korkuyorsun başka programa geçmeye, evet. Mesut. Çünkü zaten çok zor bir edit programını öğrenmek. Çünkü program zaten İngilizce. İngilizce bilsen bile o kavramların çoğu sana yabancı kavramlar.
Arayüze alışık değilsen
aynen
çıldırıyorsun
öyle.
Zaten.
Aynen öyle. O yüzden de o ben neredeyse abarttım ama din değiştirmek gibi falan radikal bir hareket yani.
Ben Final Cut'ı ilk geçtim. Şey gibi hissettim kendimi. Ya dedim ben bilmiyorum
çok bu işi. Çok farklı değil mi?
Ya Final Cut'ın zaten eleştirilen bir olayı var. Final Cut yaklaşık 3-4 sene önce arayüzde çok radikal bir değişiklik yaptı ve ne yazık ki
evet, çok büyük olay
telefon
çıkmıştı.
Ve tabletlerdeki basit iMovie arayüzünü koskoca gittiler profesyonel uygulamaya, evet, koydular. Ve ne oluyor? Uygulama çok basit bir arayüze sahip. Senin o bütün profesyonel isteklerine kolay kolay cevap veremiyor aslında. Sen zorlanıyorsun. Bütün araçların böyle şuradan tutman gerekiyor bazen böyle elinde kulağın tersten tutman gerekiyormuş gibi. Alıştıktan sonra yapıyorsunuz
Apple biraz
bir
da arzu nesnesi olmayı başardı Mesut. Biz ne dersek diyelim. Bir arzu nesnesi Apple.
Ya şöyle
bir lüks
olarak,
sembolü,
paket
statü
olarak,
sembolü.
Evet, bir de paket olarak para veriyorsun ama memnun kalıyorsun. O olayı sağlıyor
bunu yani
bilgisayarlarında.
Gerçekten yani yıllarca, yüzyıllardır diyebilirim Android kullanmış biri olarak iOS'tan çok memnun olduğumu söylemeliyim. Son güncellemeler birazcık toparlattı.
Birazcık, evet.
Son güncelleme gerçekten çok bence iOS'a zarar verdi. İlk defa donmalar, işte kendi kendine restartlar vesaire yaşamaya başladık. Mesela otomobil Bluetooth sistemlerinde de çok sıkıntı yaşatıyor. Mesela benim arabayı sürekli yeni bir şey çıkardı, resetliyor şeyi. Ve servise gidip güncelleme yaptırmam gerekti. Apple güncelleme yollamış BMW'ye mesela. Çok,
çok enteresan.
Evet.
Bu
ve servisi aradım dedim ya, şey oluyor. Şarkı
Apple
dinliyorsun. Birdenbire eğlence sistemi sanki arabayı yeni çalıştırmışsın gibi sıfırlayıp işte arabanıza hoş geldiniz yazısı falan çıkıyor. Ve yani bir şey dinleyemiyorsun. Güncelleme getirip göndermiş.
BMW'de değil mi? Yanılmıyorum. Çünkü
evet.
BMW'de aynı zamanda Apple'ın kar olay özelliği var ya, ekranı hani dashboard'a,
evet,
yansıtıyor. Kablodan söksen bile dashboard'da kalıyormuş görüntü.
Ya
şimdi onunla ilgili
Apple
uğraşıyorlar.
Apple CarPlay kadar sorunlu bir sistem ben görmedim. Bir süre çok güzel kullanıyorsun, sonra tıkanıyor, kilitleniyor.
Araçtaki yazılımla çok
çıkarıp
bağlantılı.
Çıkarıp çıkarıp fiş takman gerekiyor sürekli. Çıkarıp çıkarıp.
Öyleymiş.
Ben otomobil yazarı olduğum için birçok otomobilde deneme şansım oldu. Her otomobilde takılıyor.
Demek ki otomobil üreticileriyle
ama
böyle bir anlaşmazlık var.
Ama çok büyük de konfor yani. Özellikle navigasyonu öyle ekranda kullanmak,
bambaşka
şarkılarını
bir şey.
oradan,
Evet,
yönetmek falan. Arayüz çok güzel. Çok kullanıcı dostu bir
telefonu
arayüz.
Oradan kullanıyormuşsun gibi,
nefis,
keyifli.
Nefis.
Android'de de aynısı var. Araba seçerken bence seçenekler arasında fark yaratan özellik. Gerçi hepsini koymaya başladılar şimdi.
Şimdi evet, işler çok değişiyor. Mesela herkes tarafını seçiyor. Audi mesela Android'i seçti.
Ne yazık ki öyle. İkisini birlikte sunan
artık
çok az.
Artık otomobil iletişim sistemini, otomobil işletim sistemini Android'le yapıyorlar mesela.
Evet ya.
Yeni nesil bunu getirdi. Yani bizim kullandığımız sistemleri değil. Otomobilin işte şeyinde, beyninde yüklü işletim sistemi Android.
Evet, doğru, haklısın.
Ki
öyle
bu,
bir seçim var.
Bu çok güzel bir şey aslında. Belli seviyede entegrasyonu arttırmak için çok iyi bir fikir. Yani tamam, bizim evlerimizde belki de apartmanda yaşıyoruz biz ama müstakil bir evde yaşayan bir insan için birçok şeyi çok daha hakim bir şekilde, bu da akıllı ev, akıllı otomobil konseptine geçmek için de güzel bir altyapı diye düşünüyorum.
Bu arada son dönemde kullandığın ve tavsiye edeceğin bir otomobil var mı model olarak? Ya ben bu modeli hiç beklemiyordum, beni çok memnun etti. Gidin mutlaka bakın alacaksanız dedin.
Şimdi şöyle bir şey var. Otomobil yazarına bunu sorman çok şey bir şey değil. Çünkü her bütçeden farklı otomobil kahramanım var benim.
Peki fiyat performans olarak hangisini söylüyorsun?
Şöyle diyeyim ama mesela kişisel olarak sevdiğim otomobilleri söyleyeyim sana. Şu güncel, hı hı, modellerden bahsediyorum. Mesela Audi A5 yeni kasayı çok beğeniyorum kendi adıma. Tasarımını çok güzel güncellendiğini düşünüyorum. BMW 730'u çok beğendim. 730L'yi...
Fiyat performans dedim, gittiğimiz yer.
Hayır, sınıflardan bahsediyorum. Yeni Polo bence çok güzel güncellenmiş. Hem içi genişlemiş, hem dışarıdan görüntüsü daha böyle bir tık sanki maçolaşmış gibi, daha keyifli bir yere gelmiş. Çok beğendim. Polo güzel, nesillerdir çok beğeniyorum ama yeni nesil Polo çok güzel bir güncelleme olmuş. Kendi adıma Nissan'ın Navara'sına ölüyorum, bayılıyorum pick-up. Onu kullanıyorum hatta şeylerimde, vloglarımda. Abant'a gittim en son ve muhteşem bir dört çeker performans var. Pickup çok seviyorum ben. Bu dört çeker pickuplar.
Amerika'nın zaten meşhur araçları onlar da.
Evet ama Türkiye'de küçük motorlular biliyorsun. Amarok'un V6'sı var.
Evet.
Nefis gidiyor ama.
Türkiye'de pickup dediğin zaman işçi arabası.
Volvo özellikle yeni nesil koleksiyon, yeni nesil şeyini çok güzel güncelledi otomobillerini. En son XC60'ı kullandım ve çok beğendim.
Senden Fiat Egea bekleyen varmış böyle yorum olarak.
Fiat Egea kendi sınıfında çok iyi bir otomobil. Geçenlerde Fiat Egea Station 1.6 dizelle Bursa'ya gittim geldim denemek için. çok etkilendim. Özellikle içi, otomobilin arayüz dediğimiz aslında o dokunduğumuz o göğüs,
evet.
İşte
seni
haşır neşir olduğumuz
kısmı,
aynen
evet.
Şeyler çok güzel güncellenmiş. Güzel bir otomatik şanzıman vardı. Geçişleri de gayet hani o fiyat performans yerine göre çok iyiydi bence. Yakıt ekonomisi çok başarılıydı. Biraz ses çok yüksekti otomobilin içinde, çok gürültü vardı. Onun dışında Station çok sevdiğim bir kasa benim. Seviyorum ben Station kullanmayı. Egea'yı da sevdim. Güzel bir güncelleme Fiat Egea.
Zaten...
Egea'nın bu arada İtalya'da ismi Palio, biliyorsun değil mi?
Hayır, bilmiyorum.
Evet, Palio olarak getirmediler Türkiye'ye. Çok enteresan.
Palio'nun neden kötü
güzel
geçmişi olduğu
olurdu,
için mi?
Bilmiyorum, ben Palio'lara ölürdüm çocukken.
Güzel arabalardı. Evet, Station'ları.
Palio'ya ölürdük. Hele Palio'nun CD valvolesi vardı 2 litre. 16 sıvaplı.
Onu bilmiyorum.
Çok güzel aletti.
Evet, ama Palio'nun anladığım kadarıyla Türkiye'de pek bir şey olmayınca herhalde bir yıldızı parlamadı mı onlar için, getirmediler acaba?
Palio değil ya, Tipo pardon.
Ha, Tipo.
Tipo, özür dilerim.
Çünkü Palio deyince...
Tipo.
Tipo, bizde Tipo'yu hatırlamıyorum
Palio
ben.
Palio şeyde hala üretiliyor Meksika'da bu arada.
Aa.
Evet.
Tipo hangi modeliydi? Benim hatırladığım model değil.
Uno'nun bir büyüğü vardı, hatırlar mısın? Böyle arkası hatchback.
Yok.
Düz.
Ama otomobil severler büyük ihtimalle hatırladı.
Temprano'nun hatchback'i.
Ha, tamam, okey. Tamam, şimdi oldu. Garip
Temprano'nun
bir arabaydı.
Güzeldi.
Bu arada şöyle bir olay var. Sen bana dedin ki benim acil bir şeyim var ve bir saatlik
evet.
vakit ayırabileceğim. Ve bir saati doldurduk. Ben süreyi de kontrol ediyorum. Şimdi izleyenlerimiz şey kızmasınlar. Niye sözünü kestin, erken kesiyorsun diye.
Gençler çok teşekkür
senin
ederim izlediğiniz için.
Senin vaktini de çalmak istemiyorum o yüzden. Çok teşekkür ediyorum Raşan geldiğin için.
Gençler çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok çirkin yorumlar yazmadığınız için.
Yok canım, onlar yazmazlar.
Ay,
bizim
belli
izleyicimiz
olmuyor.
Şeydir.
Ay, belli
Evet.
olmuyor ya. Özellikle de hani kadınsal böyle bir ön yargı var. Bu gerçeği ülkenin yani, diyecek bir şey yok. Dünyada
bizim
da böyle.
Bizim izleyicimiz kraldır ya. Ben
Dünyada
seviyorum
da böyle.
hepsini.
Teşekkür
Evet.
ediyorum izleyenlere. Abone olanlara ekstra teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ederim beni
Ya
buraya
senden böyle bir
çağırdığın
araya
için.
gelelim.
Çok
Bol
keyifli
teknoloji
bir saat
konuşalım.
geçirdim açıkçası.
Evet,
Çok
çok hızlı
özlemişim.
geçti değil mi?
Evet.
Uçtu gitti.
Çok hızlı
Senden
geçti.
bir araya gelelim, teknoloji konuşalım böyle arada.
Tamam,
Güzel
olur.
olur bence
Tamam,
de.
olur. Telifli konuşalım önce.
Çok teşekkür ederim
Ben
tekrar
teşekkür
Raşan.
ederim Mesut. Arkadaşlara, izleyenlere çok teşekkür ederim.
Mesut Çelik'le Canlı'da Raşan Gülşen'i konuk ettik. Keyifli sohbetiyle gerçekten renk kattı. Mesut Çelik'le Canlı'da renk katacak konuklarla yine gününüzü, ekranlarınızı neşelendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.